Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kerim ve Meali. Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا
صدق الله العلي العظيم
رحمن رحيم olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Tahran Tehran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 11 Aban 1401, Hicri Kameri 7 Rebiusani 1444 ve Miladi Takvimli 2 Kasım 2022 Çarşamba. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamine'yi arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Nehcül Belaga aynasında İmam Ali Aleyhisselam'ın düşüncesi ve Haft Evren adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Yayınımız haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetle.
İran ve Ermenistan'ın üst düzey heyetleri bir araya geldi. Nuruzi, İran ve Rusya arasında medya işbirliğinin zorunlu olduğunu söyledi. İran'da üretilen tıbbi ekipman 63 ülkeye ihraç ediliyor. Erdoğan, Almanya Başbakanı ile telefonla görüştü. Rusya ve Türkiye Savunma Bakanları tahıl ihracatına ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Siyonist İsrail'deki seçimlerde Netanyahu önde. Kuzey Kore kısa menzilli 3 balistik füze fırlattı. Şimdi haberler.
Tahran ve Erivan üst düzey heyetlerinin toplantısı İran Cumhurbaşkanı ve Ermenistan Başbakanı'nın katılımıyla gerçekleşti. Tahran'da gerçekleştirilen toplantıda İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, iki ülke arasındaki ilişkilerin yükselişinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İran ve Ermenistan'da mevcut olan çeşitli ve çok sayıdaki kapasiteler göz önünde bulundurularak gerekli adımların atılması gerektiğini söyledi. Reisi enerji alanındaki işbirliğini İran ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin seviyesini geliştirmek için iyi bir alan ve kapasitelerden biri olarak değerlendirdi ve İran'ın ihracatı artırma alanı da dahil olmak üzere diğer ekonomik ve ticari alanlarda işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunda sözlerini ekledi. İran Cumhurbaşkanı, İran ve Ermenistan arasındaki Ekonomik İşbirliği Ortak Komisyonu'nun düzenli toplantılarını, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari etkileşimleri daha aktif hale getirmede etkili olarak nitelendirdi ve iki ülke arasında ticaretin 3 milyar dolara çıkarılması hedefinin gerçekleşmesi için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da ülkesinin Soçi'de Azerbaycan Cumhuriyeti ve Rusya ile yaptığı üçlü görüşme ve Kafkasya'daki son gelişmeler hakkında bir rapor sundu. Ermenistan Başbakanı ayrıca İran hükümetinin komşularıyla ilişkilerin geliştirilmesine verdiği önceliği takdir ederek, iki ülke çıkarları ve mevcut kapasiteler göz önünde bulundurularak mevcut seviyenin iyileştirilmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.
İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasım ve Ermenistan Altyapı Bakanı İran'ın Doğu Azerbaycan eyaleti üzerinden Ermenistan ve Fars Körfezi arasında yeni bir transit koridoru oluşturma konusunda anlaştılar. Rüstem Kasım ve Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Gönel Sanusyan arasında Tahran'da yapılan görüşmede İranlı şirketlerin Ermenistan ile tünel, yol ve bina yapımında işbirliği yapması kararlaştırıldı. İki ülke bakanları ayrıca Nordo sınırından Varzakhan ve Tebriz'e kadar Kuzey-Güney koridorunu tamamlama ve geliştirme konusunda anlaştılar. İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı ile Ermenistanlı mevkidaşı 2023 baharında İranlı şirketler tarafından Ermenistan topraklarında 7.2 kilometrelik Kaçaran tünelinin inşaatına başlama konusunda da anlaştılar.
İran Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı Şanghay örgütüne üye ülkeler arasında işbirliğinin geliştirilmesine paralel olarak bölgesel ilişkilerin güçlendirilmesi ve gelişmiş bir sürdürülebilir modelin oluşturulması çağrısında bulunan 4 teklif sundu. İRNA ajansına göre Muhammed Muhbir, dün video konferans şeklinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü üye ülkelerinin başbakanlarının 21. oturumunda yaptığı açıklamada, ortak bir finansal sistemin oluşturulması, değişim mekanizması ve enerji güvenliği, transit koridorlarının entegre yöntemi ve uluslararası bilgi güvenliğinin sağlanmasının altını çizdi. İran'ın her zaman tek taraflı zorlayıcı önlemlere karşı koyma gerekliliğini vurguladığını belirten muhbir, İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü üyeleri arasında özellikle ekonomik ve ticari alanlarda işbirliğinin geliştirilmesini Şanghay İşbirliği Örgütü'nün yaklaşımını derinleştirmek için uygun bir araç olarak gördüğünü söyledi. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı barış ve güvenliği korumak ve insani gelişimi ve refahı ilerletmek için uluslararası sistemin karmaşık tehditler ve fırsatlarla karşı karşıya olduğunu, eski düzenlemelerin kullanılmasına ek olarak yeni ortak çabaların şartlara ve kaygılara uygun olarak yapılması gerektiğini belirtti. Muhbir ayrıca aşırılık ve terörün bölge güvenliğini tehdit ettiğine dikkat çekerek, Siyonist rejimin dünyada terörizm düşüncesini yaygınlaştıran ve Batı Asya bölgesinde güvensizliğin gelişmesini sağlayan faktörlerden biri olduğunu söyledi.
Suriye-İran Parlamento Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Heyfa Cuma ve beraberindeki dün gece İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullah yanına bir araya geldi. Emir Abdullah Yan, İki ülke parlamentolarının işbirliğinin ikili ilişkilerin gelişmesindeki rolüne ve konumuna atıfta bulunarak iki ülke anlaşmalarının yürürlüğe geçmesine vurgu yaptı. Bu görüşmede Suriye ve İran Parlamento Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Heyfa Cuma'da iki ülke arasındaki stratejik ilişkilere dikkat çekerek Suriye'nin terörizmle savaşında İran'ın Suriye halkı ve devletin yanında olmasını takdir etti. Heyfa Cuma, Suriye'de teröre karşı verilen savaşta şehit düşenlere saygıyla anarak büyük direniş lideri Şehit Süleyman'ın anısını ve adını Suriye halkının kalbinde her zaman canlı olarak görerek bir fedakarlık sembolü olarak değerlendirdi. Suriyeli yetkili Batı Medya İmparatorluğu'nun direniş ekseni ülkelerin imajını yok ettiğine değinerek bu medya imparatorluğunun yalanlarıyla yüzleşmek ve gerçek yüzünü göstermek için direniş medya cephesinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Suriye Dışişleri Bakanı Faysal El-Miktad bugün Tahran'da İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahyan'la bir araya gelecek. İrna'ya göre Faysal El-Miktad salı akşamı bir heyet başkanlığında Tahran'a geldi. Miktad, Tahran ziyaretinde İranlı mevkitaşı ile ikili ilişkileri genişletmek için görüşmelerde bulunacak. Bu ziyaret Faysal El-Miktad'ın 13. İran hükümetinde Tahran'a 3. ziyareti oluyor. 5 Aralık 2021'de İran Dışişleri Bakanı'nın davetlisi olarak Tahran'ı ziyaret eden Miktad, son olarak da 20 Temmuz 2020 tarihinde İran'a gelmişti.
İran Radyo Televizyon Kurumu Dış Yayınlar Servisi Başkanı Ahmet Nuruzi, Rus Sputnik Haber Ajansı'nın Uluslararası İşbirliği Direktörü ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki medya işbirliğini zorunlu olarak nitelendirdi. Rus Sputnik Haber Ajansı Uluslararası İşbirliği Direktörü Vasily Pushkov geldiği Tahran'da İran Radyo Televizyon Kurumu'na bağlı Dış Yayınlar Servisi'nden İran Press, Press TV, Hisman TV ve El Alem kanalını ziyaret etti. Bu görüşmede Ahmet Nuruzi ikili işbirliğinin duyulan ihtiyacı vurgularken bu görüşmenin Rusya ve İran'ı kültürel olarak birbirine yaklaştıran bir diğer güzel adım olduğunu söyledi. Ahmet Nuruzi, Ukrayna Savaşı'ndan sonra Rusya'daki medya kısıtlamalarını İran yayın kuruluşu için tanıdık bir olay olarak nitelendirdi ve bu sultaya karşı ortak platformlara ve sosyal ağlara yönelmek gerektiğini, ayrıca NATO'nun medya düzenlemelerinden uzak kalmasını ve bağımsız ülkelerle işbirliğine ağırlık verilmesini istedi. Ahmet Nuruzi, medya alanında İran ve Rusya arasında dostluk ve işbirliğini bu kısıtlamalardan kurtulmanın bir başka yolu olarak değerlendirdi ve medya yolumuzda Amerika ve NATO'ya düşman olmaya kararlıyız çünkü onlar dünyada İran ve Rusya'dan ters bir imaj sunuyorlar dedi. Bu görüşmede Rus yetkili Vasily Pushkov da İran Radyo Televizyon Kurumu ile medya işbirliğini memnuniyetle karşılarken yapılan toplantının medya işbirliğinde yeni bir atmosfer yaratmasını umduğunu dile getirdi.
İran Gıda ve İlaç Kurumu Tıbbi Ekipman ve İhtiyaçlar Genel Müdürü, şu anda tıbbi ekipmanın Avrupa, Asya ve Güney Amerika ülkeleri de dahil olmak üzere 63 ülkeye ihraç edildiğini söyledi. Muhabirimizin verdiği habere göre Ruhullah Mezinani, ülkenin tıbbi bilimler üniversitelerinin tıbbi ekipman yöneticilerinin dün salı günü Kirmanşah'daki toplantısının oturum kulesinde yaptığı açıklamada, geçen yıl 20 milyon avrodan fazla tıbbi ekipmanın ihraç edildiğini ve bu miktarın her geçen gün daha da arttığını söyledi. Ruhullah Mezinani bu ürünlerin ihracatında herhangi bir sınırlama bulunmadığına dikkat çekerek, ülkenin tüm tıbbi ürünler için ihracat kapasitesinin yüksek olduğunu, ancak sadece ülkenin iç ihtiyacı karşılanmadığında ihracatın yapılamayacağını söyledi.
İran'ın güneybatısındaki Huzistan Eyaleti Emniyet Müdürü, ülkenin güneybatısındaki bu eyalette bir silah kaçakçılığı çetesinin yaklaşık 11 bin askeri fişekte çökertildiğini duyurdu. Huzistan Eyaleti Polis Komutanı Tuğgeneral Seyit Muhammed Salihi, Huzistan Asayiş Polisi'nin silah kaçakçılığı çetesinin liderinin faaliyetlerine ilişkin aldıkları bilgiler doğrusunda çalışmalarını hızlandırdıklarını ve söz konusu silah şebekesini komşu bir ülkeden İran'a silah ve mühimmat sokmak istediği bilgisini aldıklarını söyledi. General Salih, Huzistan polisinin emniyet güçlerinin söz konusu şebekenin gizli sığınağı ve deposundan haberdar olduklarını ve derhal onlara karşı operasyon düzenlediklerini söyledi. İranlı güvenlik yetkilisi, Huzistan polisinin güçlü ve koordineli bir operasyonla çete liderini silah sevkiyatını dağıtmadan önce tutukladığını, saklandığı yerde yapılan teftişte 10 tabanca, 20 şarjör ve 10.900 adet fişek bulduklarını söyledi.
İran plaj futbol takımı kıtalar arası plaj futbolu kupası grup aşamasının ilk gününde Paraguay'ı 6-2 yendi. Rakibini 6-2 yenen İran'ın plaj futbolu takımı ikinci maçını bugün saat 19.30'da Amerika ile yapacak.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede iki ülke ilişkilerinin her alanda güçlenmesi için Almanya Başbakanı Scholz ile geliştirdikleri yakın diyaloğa özel önem verdiğini söyledi. Almanya'nın Türk-Yunan ilişkileri konusunda tarafsız tutumuna geri dönmesini beklediklerini aktaran Erdoğan, Türkiye-Avrupa Birliği diyaloğunun gümrük birliğini güncelleme görüşmelerinin ve katılım müzakerelerinin canlandırılması gerektiğini vurguladı. Almanya Başbakanı Sözcüsü geçen Haziran ayında Türkiye'yi Yunan hava sahasını ihlal etmekle suçlamıştı.
Türkiye askerinin Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Türkiye Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Türkiye askerinin Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki görev süresinin bir yıl daha uzatan Cumhurbaşkanı tezkeresi görüşülerek kabul edildi. Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan ve Rusya tarafından imzalanan 9 Kasım 2020 tarihli üçlü bildiride bölgedeki istikrarın korunması amacıyla öngörülen faaliyetlerin devam etmesi sebebiyle bir yıl daha asker gönderilmesine karar verildi.
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, liderler zirvesinde yaptığı konuşmada Türkiye ve Macaristan'dan Finlandiya'nın NATO çağrısında bulunduğu NATO üyeliğinin hızlı bir şekilde onaylanmasını istedi. Finlandiya Başbakanı Marin, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapılan İskandinav Liderler Zirvesi sonrası basına yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın NATO üyeliğine değinerek tüm gözler Macaristan ve Türkiye'de, bu ülkelerin NATO üyeliğimizi hızlı bir şekilde onaylamasını istiyoruz dedi. İsveç Başbakanı da Finlandiyalı mevkidaşıyla aynı görüşleri paylaştıklarını belirterek İsveç ve Finlandiya koordineli bir şekilde hareket etmeli, aynı zamanda NATO'ya girmeli diye konuştu. İsveç'in yeni başbakanının 8 Kasım'da Ankara'da ziyaret etmesi bekleniyor.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu son 2 gün içinde ikinci kez Türk mevkidaşı Hulusi Akar ile Karadeniz'den tahıl ihracatı konusunda görüştü. Rusya Savunma Bakanlığı'na göre bu telefon görüşmesi Türkiye'nin önerisiyle gerçekleşti.
New York Times, Rus yaptırımlarını destekleyen bazı batılı ülkelerin Şubat ayından bu yana Rusya'dan ithalatını arttırdıklarını yazdı. Gazete, Ekonomik Karmaşıklık Gözlem Evi'nin ticari verilerine dayanan bir haberde şunları yazdı. Rusya'da mal ve ürün alımını aktif olarak artıran bazı batılı ülkeler, bu ülkenin Ukrayna'daki askeri operasyonlarına karşı aktif rol oynamıştı. Avrupa Birliği üyesi ülkeleri ve Rusya'ya karşı yaptırımı destekleyen ülkeleri atıfta bulunabilir. Örneğin İspanya'nın Rus mallarının ithalatı %112 arttı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada 2022'nin başından bu yana 40.500'den fazla Afgan mültecinin ülkeden sınır dışı edildiğini duyurdu. Anadolu Ajansı'nın verdiği habere göre bu yıl Türkiye'de gözaltına alınan Afgan mültecilerin sınır dışı edilmelerinin 2021'in aynı dönemine kıyasla 2 katına çıktı.
Anketlerdeki sonuçlar Siyonist rejim İsrail seçimlerinde Netanyahu liderliğindeki aşırı sağ koalisyonun önde olduğunu gösteriyor. Irkçı İsrail'de sandık çıkış sonuçlarına göre eski başbakan Netanyahu'nun sağ bloğu seçimi önde götürürken 120 sandalyeli mecliste 62 sandalye kazanması bekleniyor.
Katar'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Aliya Al-Sani, İsrail, Suriye, Golan Tepeleri, Lübnan ve Filistin toprakları da dahil olmak üzere Arap ülkelerin işgaline son verilmelidir dedi. Katarlı yetkili ayrıca yerleşim faaliyetlerine derhal son verilmesi, Filistinli mültecilerin geri dönüşü, Filistin halkının tarihi haklarının yerine getirilmesi ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması gerektiğini vurguladı.
Avrupa Birliği İstatistik Merkezi Statista'ya göre Birleşik Krallık, Avrupa Birliği üye devletlerine kıyasla en fazla mahkum ve hapishanede ölüme sahip ülke.
Ve Yonhap Haber Ajansı, Kuzey Kore'nin Japonya denizine doğru 3 kısa menzilli balistik füze fırlattığını duyurdu. Böylece bu yılın başından bu yana Kuzey Kore 23'ü balistik olmak üzere 29 füze denemesi yaptı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saatini dinlediniz.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Amerika İç Güvenlik Bakanı'nın şiddet yanlısı radikalizm hususundaki uyarısı ile ilgili. Amerika İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas yaptığı konuşmada şiddet yanlısı radikalizmi Amerika için terörizm ile ilgili en büyük tehdidi olduğunu belirtti. Mayorkas, Amerika Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin evine saldırı ve eşinin yaralanmasının dehşet verici şiddet içeren bir olay olduğunu vurguladı. Buna rağmen Mayorkas bu saldırıyı terör saldırı adlandırmaktan çekinerek Temsilciler Meclisi Başkanı'nın eşine saldırıyı iç terörizm adlandırmak zor bir kanaattir dedi. Amerika yargı yetkilileri bu hususta farklı düşünüyor. Bu bağlamda San Francisco şehri başsavcısı Brock Jenkins, Nancy Pelosi'nin eşine saldıran kişiyi adam öldürme teşebbüsü ile suçlayarak bize göre Sayın Pelosi'ye yapılan saldırı siyasi hedeflere sahiptir dedi. Paul Pelosi'nin saldırıya uğradığı günlerde ise federal makamlar 2022 ara seçimleri için tehdit oluşturan iç şiddet içeren radikalizm hususunda ortaklaşa uyarıda bulunuyorlardı. Mayorkas bu yöndeki kaygıları hususunda ise şöyle dedi. İç şiddet içeren radikalizm, terörizm ile alakalı olan en büyük tehditlerden biridir. Muhalefetin ve cumhuriyetçilerin şiddet içeren açıklamalar ve tefrikaları kötüye kullanması hususunda kaygılıyız. Ülkenin İç Güvenlik Bakanı da dahil olmak üzere üst düzey Amerikan güvenlik yetkililerinin şiddet içeren aşırıcılıkla ilgili ifadeleri ve kaygıları, özellikle 2020 başkanlık seçimleri sırasında ve sonrasında Amerika'da son birkaç yılda meydana gelen nadir olaylar göz önüne alındığında anlam kazanmaktadır. Çoğu aşırı sağ militan hareket ve grupların üyesi ve destekçisi olan eski Amerika Başkanı Donald Trump'ın şiddet yanlısı yandaşları tarafından 6 Ocak 2021'de Amerika Kongresi'ne yapılan saldırı, kamuoyunun dikkatini kronik ve genişleyen şiddet içeren radikalizm sorununa çekerken, Amerika'da da aşırı şiddet yanlısı radikalizmin yerli hale geldiğini de anlaşıldı.
Ocak 2021'de Amerikan Başkanı Joe Biden, Trump'ın silahlı destekçilerini yerli teröristler olarak nitelendirdi. Biden'ın bu tutumu çok önemli kabul ediliyor. Çünkü bunun merkezinde beyaz ırkın üstünlüğünü destekleyen aşırı sağcı grupların terörist doğasının gecikmiş bir itirafı var. Şiddet içeren aşırı sağ grupların Amerika'nın iç siyasetindeki rolü daha renkli hale gelmiş gibi görünüyor. Bu grupların Amerikan siyasi arenasında şiddet olaylarına ve terörizme neden olması bekleniyor. Tabii ki Amerika'daki yerel terörizmin kökleri onlarca yıl öncesine dayanıyor. Ve Amerika'daki terör protesto grupları ve bireyler şu ana kadar bazı büyük terör olaylarına neden olmuştur. Amerika'daki yerel terörizmin önemli bileşenleri muhafazakar ve sağ görüşlü bireyler ve militan gruplardır. Aşırı sağ hareketler ve gruplar eyalet yönetimlerinin güçlerinin destekçilerinden ve federal hükümet siyasetlerinin muhaliflerinden Amerika'daki ırkçı gruplara, ırksal ve dini azınlıkların muhaliflerine kadar göç karşıtı görüşleri olan aşırı sağcı eğilimlere sahip kişilere kadar geniş bir yelpazeye sahiptir. Trump'ın Amerikan başkanına seçilmesi, Amerika'da sol ideolojiyi ve geleneksel muhafazakarlığı reddeden aşırı sağcı aktivistlerin ve grupların canlanmasında etkili olduğu belirtiliyor. Aşırı sağcılığın yayılmasında sosyal medyanın da etkisi büyük. Şu anda Amerika'da 1600'den fazla aşırı sağ grubun tespit edildiği söyleniyor. Geçmişi 19. yüzyıla kadar uzanan Ku Klux Klan ve Amerika'da onlarca yıldır faaliyet gösteren neonaziler gibi grupların yanı sıra son yıllarda bazı aşırı sağcı şiddet hareket ve gruplar da ortaya çıkmıştır. Bu gruplardan gururlu çocuklar ve yemin bekçileri faaliyetlerini benzeri görülmemiş bir şekilde genişletmişler. Bu da onların ülkenin siyasi ve sosyal olaylarında rol alınması ve güvensizlik ve terörizmin yayılmasına sebep olmuştur.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Latin Amerika'da solcuların iktidara gelme başarısı konusunda. Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda oyların %50,83'ünü alan eski devlet başkanı Luis Inácio Lula da Silva kazandı. Brezilya'da sandık çıkış anketlerine göre devlet başkanlığı seçimini İşçi Partisi adayı Luiz Inácio Lula da Silva kazandı. Ülkenin 2003-2010 yılları arasında iki dönem başbakanı olan ve demokrasi mesajları veren solcu aday da Silva veya kısa adıyla Lula, ülkenin mevcut lideri Jair Bolsonaro'yu geride bırakarak seçimlerin galibi oldu. Yeni devlet başkanı 12 yıl aradan sonra 1 Ocak 2023'te görevi devralacak. Lula hakkında açılan yolsuzluk davaları nedeniyle 1,5 yıl hapis yatmıştı. Ülkenin sağcı lideri Jair Bolsonaro, solcu rakibi da Silva ile yarıştığı seçimlerin iyilikle kötülük arasında bir savaş olacağını söylüyordu. Ülkenin liderliği için yeniden yarışan eski Cumhurbaşkanı Lula ise kamuoyu yoklamalarında önde görünüyordu ve bu yarış demokrasi ve otoriterlik arasında bir mücadele diye niteliyordu. Da Silva zaferin ardından yaptığı ilk konuşmada Brezilya'nın uluslararası çevrelere geri döndüğünü ve artık reddedilmek istemediğine dikkat çekti. Zaferini demokrasinin zaferi olarak nitelendirdi ve Brezilya'nın barışa, birliğe ve tutarlılığa ihtiyacı olduğunu ve silahları bırakmanın zamanı geldiğini söyledi. Brezilya son yıllarda birçok ekonomik ve sosyal krizle karşı karşıya kalırken da Silva başkanlığına başlayacak. Brezilya, eski Cumhurbaşkanı'nın sağlık tedbirlerine karşı tutumları ve aşılara olan inancının olmaması nedeniyle son yıllarda COVID-19 pandemisinde en yüksek ölüm oranlarından birine sahip oldu. Ayrıca Bolsonaro başkanlığı sırasında bu ülkede ateşli silah ölümlerinin sayısı arttı. Bolsonaro, istatistiklere göre 2018'den bu yana özel sektöre ait silahların sayısı ikiye katlanarak Brezilya'da silah mülkiyeti düzenlemelerini kolaylaştıran yasalar çıkardı.
SUDAPAZ Güvenlik Düşünce Kuruluşu'nun yönetici direktörü Caroline Ricardo şöyle diyor. Bugün gerçek bir silahlı sivil ordumuz var ve bu çok endişe verici bir durum. Brezilya'da da ekonomik koşullar son yıllarda gerilemiştir. Latin Amerika'nın en büyük ve en kalabalık ülkesi ve dünyanın en büyük 15. ekonomisinden biri olan bu ülke, son yıllarda önemli bir düşüşle karşı karşıya kaldı. Brezilya ekonomisinin son yıllardaki zayıf performansı, kişi başına düşen gelirle gelişmiş ülkelerde kaydedilen standartlar arasında bir uçurum oluşmasına neden olmuştur. Bu durumda da Silva, Brezilya'daki yoksulluğu sona erdirme ve Amazon ormanlarını koruma sözü verdi. Amazon ormanlarının korunması Brezilya'daki seçim yarışının önemli faktörlerinden biri. Bu ormanların yıkım hızı Bolsonaro'nun Ocak 2019'da göreve başlamasına bu yana hızlandı. Yayınlanan raporlara göre Bolsonaro'nun döneminde ormansızlaşma %57 arttı. 1988'den beri yerli toprakların korunmasına ilişkin tek bir kararname imzalamayan Brezilya'nın önceki başkanının performansı sıkça eleştirildi. Lula, Brezilya'da iki başkanlık döneminde ağaçların yasa dışı kesilmesini, aşırı madenciliği ve korunan alanlarda otlayan sürülere karşı mücadele ederek gezegenin akciğerlerinin rolünü oynayan Amazon'daki ormansızlaşma oranını düşürmeyi vurguladı. Amazon'u korumak, küresel olarak iklim değişikliğini engelleme çabalarında çok önemli bir rol oynuyor. Öte yandan Lula da Silva'nın Brezilya'daki zaferi sadece Brezilyalılar için değil, Latin Amerika bölgesi için de önemli. Aslında da Silva'nın zaferi Latin Amerika'nın önde gelen ekonomilerinde solcu güçlerin varlığının güçlenmesi ve bu ülkelerin adaleti sağlama hedefleri doğrusunda hareket edeceği anlamına gelecektir. Değerli dinleyicilerimiz, Tahran Radyosu'ndan sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsi 11 Aban 1401, Hicri Kameri 7 Rebiyusani 1444 ve Miladi 2 Kasım 2022 Çarşamba. ...59 yıl önce bugün Hicri Şems'i 11 Aban 1342'de Despot Pehlevi rejiminin önde gelen muhaliflerinden Tayyip Hacı Rıza'yı infaz edildi. Hicri Şems'i 1280'de Tahran'da dünyaya gelen Tayyip Hacı Rıza'yı uzun süre bu rejimin taraftarlarından sayılırdı. Ancak onun İslam dinine yönelik inanışları ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'a olan aşkı Sultanji Şah rejiminden uzaklaşmasına neden oldu. Tayyip ve kardeşi İsmail Hakçı harekette aktif rol oynamaları suçundan dolayı tutuklandılar. Bu iki mücadeleci kahraman yoğun işkencelerin ardından nihayet Pehlevi rejiminin göstermelik mahkemesince idama mahkum oldular ve infaz edildiler. ...212 yıl önce bugün Hicri Kameri 7 Rebiyusani 1232'de Müslüman müfessir edip ve fakih İbni Hac lakablı Ebu'l-Feyz Hamdun bin Abdurrahman vefat etti. Hicri Kameri 1174'te Fas'ta dünyaya gelen Abdurrahman burada büyüdü. Edebiyat ve dini bilimleri kendi döneminin önde gelen alimlerin nezdinde öğrendi ve hac ziyaretinde kendi zamanındaki önde gelen alimlerden Şeyh Murtaza Ensari gibi hocalar ile mülakat yaptı ve onların nezdinde çeşitli dini ilimleri öğrendi. ...17 yıl önce bugün Hicri Kameri 7 Rebiyusani 1427'de fakih ve tarih araştırmacısı Nimetullah Salihi Necef Abadi vefat etti. Rahmetli İmam Hümeyni ve Allame Tabatabai'nin öğrencilerinden olan Nimetullah Salihi, Necef Abadi Kutsal Kum Dini İlimler Havzası hocalarından ve yazarlarından idi ve İmam Hümeyni'nin başlattığı hareketin taraftarıydı. Bu önde gelen alim İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra Kutsal Kum İlmiye Havzası'nda kaldı ve kendi geniş bilimsel faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürdü. ...19 yıl önce bugün Hicri Kameri 7 Rebiyusani 1425'te İran'ın batısındaki Azerbaycan'ın ünlü alimlerinden Ayetullah Seyyid Abulhasan Molana vefat etti. İlk okulunu bitirdikten sonra din ilimlere yönelen Ayetullah Ebulhasan kendi döneminin önde gelen hocalarından dersler aldı. Bu önde gelen alim eğitimini tamamlamak için 19 yaşında Kutsal Kum kentine gitti. 14 yaşında havza alanında yoğun çabalarda bulunan Ayetullah Molana 80 yıllık bereketli ömründe geniş araştırmalarda bulunarak kendine has fikri ve talim ve terbiye yöntemleriyle dini ve marif alanlarında topluma çok değerli eserler sundu ki bu eserlerin muhtevası kendi dönemindeki şartları göz önünde bulundurarak toplumu aydınlatacak konuları içeriyordu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Amerika Başkanı Biden'den petrol şirketlerine ağır vergi uyarısı.
Yeni Asya.
Son yılların enflasyonu kimin eseri?
Milli Gazete.
Son anket sonuçları ortaya çıkardı. Vatandaş AK Parti'ye güvenmiyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Remzi Özdemir, 31 Ekim tarihli Yeni Çağ gazetesinde bankalarda güvenlik zafiyeti başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Son dönemde bankalarla ilgili güvenlik zafiyeti haberleri çok gelmeye başladı. Bankalarda ne oluyor ki bu akıl almaz soygunlar ve benzeri olaylar oluyor? Yaklaşık 20 yıldır bankacılık dünyasını inceleyen ve yazan bir gazeteci olarak bazı tespitlerim var. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu güvenlik zafiyetinin tek sorumlusu ve ona neden olan bankaların üst yönetimidir. Tabii ki tüm bankalar demek yanlış olur. Ancak çoğunluk uyguladığı personel politikası ile bu açığı kendi yaratıyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Nasıl mı? Kârı son bir yılda %500'e yakın artan bankalar her şubede ortalama 20 kişi çalıştırıyor. Bazı şubelerde personel sayısı 30'u buluyor. O kadar personele karşılık sadece bir güvenlik görevlisi istihdam ediyor. Koca şubelerde tek bir güvenlik görevlisi yeterli değildir. Bu konuda BDDK'nın bir kota uygulaması lazım. Güvenlik personelinin görev çizgisi ve mekanı net bir şekilde belirlenmeli. Son dönemde emekli promosyonu nedeniyle banka şubeleri anormal kalabalık olmaya başladı. Güvenlik görevlileri dışarıdaki insanları kuyruğa sokmaktan şube güvenliğiyle ilgilenemez oldu. Bu iş bankanın güvenliğinin işi değildir. Bilançolarına bakıyorsunuz, bankanın kârı adeta patlamış. Hiçbir sektörün kazanamayacağı kârları yazıyor. Her şube kâr hedefinin kat kat üzerinde gelir sağlamış. Ancak banka personelin boğazından keser gibi. O kâr makinesine dönüşen şubelerdeki tek bir güvenlik personelini taşeruna devrediyor. 15 bin personel çalıştıran bankalar 700 şubesinde sadece 700 güvenlik personelinden tasarruf etmek için güvenliğini taşeruna emanet ediyor. Taşeron başka yerlerde olabilir ama banka güvenliğinde olamaz. Yine BDDK'nın bu uygulamaya son vermesi lazım. Son yıllarda kamu bankalarının bile taşeron sistemine geçmesi sektörde büyük bir hatadır. Yine bir başka sorunu ama taşeron ama kendi kadrosundaki güvenliklerine uygulanan ücret politikası. Bu utanç verici ve insanlık onuruna yakışmayan bir uygulama. Bankalar ve taşeron güvenlik görevlisine asgari ücretle maaş ödemesi yapmakta. Kârı %500 artan bir bankanın eline silah verip güvenliği sağla dediği personeline asgari ücret veriyor. 2-3 bin lirayı kar sayıyor. Bu kabul edilemez. Bugün bankacılık sektöründe görev yapan binlerce güvenlik görevlisi büyük bir ekonomik çıkmazın içindedir. Birçoğunun ekonomik kriz nedeniyle psikolojisi bozulmuş durumda. Banka ise halen bu insanların sırtından 1000 lira daha fazla nasıl kazanırım derdinde. Bankalar güvenlik görevlilerini köle ve ikinci sınıf personel olarak görmekten vazgeçmeli. Güvenlik görevlisi bir banka şubesinin her şeyidir. Sadece bankanın parasını değil, aynı zamanda orada çalışan personelin de canının koruyucusudur.
Orhan Bursalı 31 Ekim tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Büyük Atacaksın, Büyük Konuşacaksın başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Mümkün ise en yüksek perdeden gerçekleşebilmesi önemli değil. Göz boyayabilmesi, gelecek için umut yaratabilmesi ve oyları toplayabilmesi önemli. Önemli olan seçmeni güdebilmek. En yüksek palavralarından biri AK Parti'nin 2011 seçimlerinde Kanal İstanbul'du. Bu yetmedi. O zamanki Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bu projenin yanına 2023'te ihracat hedefi 500 milyar doları koydu. O sırada Türkiye'nin ihracatına bakın. 110 milyarın biraz üzerinde. Türkiye ekonomisinin böyle bir performansı gerçekleştirmesi mümkün değildi diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Nitekim 12 yıl içinde iki kat arttı. O da tüm ülkenin yoksullaşması, ücretlerin baskılanması, ihracat ürünlerinin dışarıda ucuz kalması ve alıcı bulması koşullarında. İhracat iki kat arttı ama yoksullaştık ey halkım. Atmosferin büyüklüğü o kadardı ki ithalatta 500 milyar dolar artacaktı ve dış ticarete açık vermeyecektik. Yüzleri kızardı mı? Hayır. Bu tür büyük atmosferlerle halkın karşısına çıkan politikacının yüzünün kızardığı nerede, ne zaman görülmüş? Hele bu ülke Türkiye ise. İktidara geldikleri 2003'te ekonominin temel sorunlarından biri sanayinin çıkarlarının dönmesi için %60'ın üzerinde dışa bağımlılığıydı. Yani sattığınızdan daha çok ithalat yapma zorundaydınız. Bu sürekli dış açık yaratıyordu. Bu literatürde ihracatın ithalatı karşılama oranı olarak geçiyor. Dışarıya olan bu bağımlılığı azaltmak için yerli üretim seferberliği şarttı. Devlet tüm olanaklarını buna seferber etmeliydi. Özellikle yüksek ve orta teknoloji ilişkin ithalata bağımlıydınız. Bu bağımlılığı hiç azaltmadılar, tam tersine bir tüketim ülkesi yarattılar. Dışarıdan akan trilyon dolarlar dış açığı sorunu olmaktan çıkarıyordu. Bugün ekonominin dışa bağımlılığı yine %60-70'lerin üzerinde. Yani Türkiye'nin bir numaralı sorunu olduğu gibi duruyordu. Dahası büyüyerek. Dışarıdan para akmayınca kriz bastırıyor. Hani yerli ve milli bir parti iktidarıydınız? Yüzleri kızarmadı dedim ya. Bakın bu ihracat rekoru palavraları nasıl sürdü? Yıl 2019 Nisan ayı. AKP'li Cumhurbaşkanı 8 yıl önceki iddiasını tekrarlıyor. 2023'te ihracatımız 500 milyar dolar olacak. Oysa 2018 ihracatı ise 168 milyar dolardı. Yani 4 yıl içinde 3 katı artacak. Ülkemizin baş ekonomistinin hesabı kitabı böyleydi. Fakat Erdoğan'ın büyük prenslerinden Altyapı Bakanı Kara İsmailoğlu 2022 Nisan'ında Erdoğan'ı yalanlayacak 500 milyar dolarlık ihracatın 2050 yılında gerçekleşeceğini söyleyecekti. Ya başkasının hedefini unutacak ya da ya ben bu kadar büyük atamam yahu ben şunu 2050 için hedefe koyayım diye düşünecekti. Erdoğan seçim projesini açıkladığı yeni yüzyıl hikayesinde de hedef olarak yine aynı hikayeyi 2011'de kendisine seçim kazandıran, kendisine en büyük sensin be abi dedirten hikayeyi tekrarladı. Yeni yüzyılda hedef 1 trilyon dolarlık dış ticaret hacmi. Yani 500 milyar ihracat ve 500 milyar ithalat. Kara İsmailoğlu'na göre ise bu 2050'de gerçekleşecek. Bunun gerçekleşeceğini varsayarak 2050-2011=39 yıl. Hadi daha doğrusunu yapalım. 2050-2023=27 yıllık bir atmosfer. Yeni yüzyıl programında hiç bitmeyen hikayede durmadan yeni anayasalar yapmak. Bu tam bir AKP peri masalı.
Tahran Radyosu.
Yusuf Ziya Cömert 31 Ekim tarihli Karar Gazetesi'nde Vizyon Güzel ama Uygulama başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye 100 Yılı Vizyon belgesini açıkladığı programın davetli listesi ne kadar da çok tartışıldı. Ev sahibi istediğini davet eder, istemediğini etmez. İsteyen gider, istemeyen gitmez. Uzun zamandır programlara davet edilmeyen bazı gazeteciler bu defa davet edilmiş. Ne oldu davet edilince? Bir çağ kapanıp yeni bir çağ mı açıldı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Devletin medyaya bakışında esaslı bir değişiklik mi oldu? Yok, olmadı. Her şey yeni Türkiye şartlarına uygun bir şekilde devam ediyor. Ayrıca varsa bile değişiklik, değişikliği davetli listesinden mi anlayacağız? Yoksa işlerin bugünden itibaren nasıl icra edildiğini, devletin üslubunda olumlu, toplumsal barışı daha çok gözeten bir farklılığın uygulanmaya yansıyıp yansımadığına mı bakmamız gerekiyor? Ama önemlidir, her türlü yetkiyle mücehhez Cumhurbaşkanı önümüzdeki 100 yıla dair bir vizyon belgesi açıklaması. En azından AK Parti'nin 2012 yılı sonunda ilan ettiği 2023 hedefleri kadar önemlidir. Güzeldi 2023 hedefleri. Gayri safi hasılayı 2 trilyon dolara çıkarmak, kişi başına milli geliri 25 bin dolara çıkarmak, Türkiye ekonomisini dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmak, çok daha özgür, demokratik, şeffaf bir anayasa yapmak. İmkansız değildi bu hedefler, gerçekleştirilebilirdi. Ancak olmadı. Milli gelirimiz 851 milyar dolarda kaldı, kişi başına milli gelir 12 bin dolardan 9500 dolara düştü. IMF'nin büyük ekonomiler sıralamasında 23. sıraya indik. 2012'de 17. sıradaymışız. Mamafi gerçekleşemeyecek olsa bile bir hedef konulması gereklidir. Hedefin biraz yüksek tutulması da mantıklıdır. Yüksek tutarsan daha iyi odaklanırsın, daha çok gayret edersin.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsürey Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsürey Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsürey kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nehcul Belaga aynasında İmam Ali Aleyhisselam'ın düşüncesi.
Değerli dinleyiciler, Nahçul Balağa aynasında İmam Ali Aleyhisselam düşüncesi başlığı ile hazırladığımız sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle yeniden birlikteyiz.
Kur'an-ı Kerim'in kardeşi ile lakaplandırılan Nehcül Belaga adlı eser, dünyada eşsiz bir konuşmacı ve kelamı en üstün kelam olan büyük bir insanın dilinden ve kaleminden çıkan sözlerden ibarettir. Bu sözler üzerinden 14 asır geçmesine karşın hala ilk günkü tazeliğini ve etkisini koruyor. Bugün sizlere Hazreti Ali Aleyhisselam'ın insan haklarıyla ilgili görüşünden bahsedeceğiz.
Günümüz dünyasında belki de en çok tartışılan konulardan biri insan hakları meselesidir. İnsan hakları her insanın en temel ve en ilkel haklarıdır. Ve insan insan olduğu için doğal olarak bu haklardan yararlanır. Buna göre tüm insanlar ırk, dil, renk, soy, cinsiyet ve her türlü etkenden bağımsız olarak eşit haklara sahiptir. Ve hiç kimse başkasından üstün değildir. Peki İslam'ın insan haklarına bakışı nasıldır? Bugün bu meseleyi İmam Ali Aleyhisselam gözüyle irdelemeye çalışacağız.
Hicaz Yarımadası'nda Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin bisetiyle başlayan muazzam bir hareket, beşeri toplumun siyasi, sosyal ve iktisadi yaşam alanlarında büyük bir değişimin habercisiydi. Bu büyük değişimin en önemli mıstaklarından biri de insan hakları alanında yeni değerlerin tanımlanmasıydı. O yıllarda Allah Resulü'nün insanlara karşı ırk, renk, cinsiyet ve sosyal sınıf gözetmeksizin eşit davranması beşeriyet tarihinde bir ilk ve emsalsiz bir davranış biçimiydi. İslam peygamberi Yahudileri ve Hristiyanları İslami topluma kabul ederek milli vahdet temelini attı. Allah Resulü sosyal davranışların en çirkini olan kızların diri diri gömülmesi ile mücadele ederek bu insanlık dışı geleneğin kökünden söküp attı. İslam peygamberi kölelik sistemi ile mücadele etti ve sahabeyi de hür olmaya ve insanlara hürriyetlerini kazandırmaya teşvik etti. O hazret sahabenin ortasında sade ve şatafattan uzak bir şekilde oturdu ve bunu kraliyet ve saltanat tahtına oturmaya tercih etti. Tüm bunlar Allah Resulü'nün davranışlarına birkaç örnekti. Fakat bu davranış biçimi İslam'ın insan haklarına nasıl baktığını anlatmaya yetiyor. Kuşkusuz başta Hazreti Ali Aleyhisselam olmak üzere İslam peygamberinin mektebinde yetişen insanlar da bu davranış biçiminin birer örnekleri sayılır.
İmam Ali Aleyhisselam açısından insanların ilk hakkı hayat hakkıdır. Hayat hakkı demek her insanın yaşamaya hakkı olduğu ve hiç kimsenin bu hakkı alamayacağı demektir. Hayat olmaksızın hak ve hukuk anlamsız olduğundan hayat hakkı diğer tüm haklardan önce gelir. İmam Ali Aleyhisselam açısından bu hak o kadar önemlidir ki şöyle buyurur. Allah Resulünden iki kitap miras aldım. Biri Allah'ın kitabı ve diğeri de kılıcımın kılıfı.